Ayrım 11, sayfa 101. Son cümleyi söylerken gülüyordu. Şamil de gülüyordu. Sabit de. Cesim'i dinlerken Ekber'in askerleri denilen bu adamların diğerlerinden hiç de farklı olmadıklarını düşünmüştüm. Gerçekten de bir farkları yoktu. Sadece bunlar düşündüklerini yapacak cesarete sahip olanlardı. Diğerleri korktuğu için sessiz ve itaatkar kalırken bunlar yüksek sesle küfredip kavga çıkartıyorlardı. Bir gerizekalılar sürüsünden çıkıp başka bir gerizekalılar sürüsüne dahil olmuştum. Üstelik yanımda bir de ölü adam taşıyordum. Askerlik hizmetimin sona ereceği gün o kadar uzak geliyordu ki sanki geçmişte kalmıştı. Asla gelmeyecekmiş gibi. Parkasından cebinden çıkardığı sigarayı Sabit'in çektiği çakmakla yakan Cesim ilk nefesten sonra bana uzattı. Yanılmıştım. Uzattığı sigara değildi. Boşaltılmış sigaraya doldurulmuş esrardı. Agit'in küçük beyaz paketi. Cesim nöbet kulübesinde hazırlamış olmalıydı. Tek nefes alıp sağımdaki kuleye yürüdüm. Eşeğe gelip yaslandım. Ellerim ceplerimde, gözlerim buzda, duymamam gerekenleri duyuyordum. En son bir bidona ateş etmemi emreden ses yine konuşuyordu. Böyle insanlarla hayatın boyunca karşılaşacaksın. Çabuk sinirlenen, çabuk öldüren, çabuk pişman olan. Sadece konuşurken düşünenler. Sustuklarında aptallaşanlar. Kaçamazsın. Her yerden çıkarlar. Fareler gibi. Yapman gereken tek şey... Çektiğim nefesten mi, yoksa dinlerken verdiklerimden mi bilmiyorum ama çok kızmıştım. Fısıldayarak bağırdım. Siktir! Herkes bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Ekber söylüyor, Cesim söylüyor, sen söylüyorsun ama hiçbiriniz ne yapacağımı bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Sorun değildi. İlk kez olmuyordu. Geriye doğru bir adım attım. Artık kulenin içindeydim. Duvarlar yazılardan kararmıştı. Binlerce askerin binlerce el yazısı. Aralarında sonradan kopmuş olan eller de olabilirdi. O da sorun değildi. Silahımı omuzumdan çekip yere bıraktım. Solumda yola bakan bir pencere vardı. Camsız. Onun yerinde bir kaban duruyordu. Kalın duvarlı barakanın penceresini tıkamak için katlanıp konmuş bir kaban. Soğuğu kesmek için. Çekip silkeledim. Sonra da yere serdim. Doğrulduğumda pencere deliğinden bir çocuk gördüm. Tüfeğimden biraz daha uzun, yürüyordu. Bembeyaz karın içinde masmavi önlüğüyle dizlerini kaldıra kaldıra dev adımlar atıyordu. Elinde sarı bir balon vardı. Üzerine beyaz plastik bardakların bir güneşin kolları gibi yapıştırıldığı sarı bir balon. Çocuğun gövdesi kadar şişirilmiş bir balon. Plastik bardaklardan dikenleri olan bir deniz kestanesine benziyordu. Kim bilir hangi ders için hangi deneyin ödeviydi? Fizik mi, coğrafya mı? Durduğum yerden anlaşılmıyordu. Anlaşılan tek şey çocuğun bir gün elindeki o balonla uçacak olmasıydı. Eğer bir gün buradan gidecekse o balonun öğrettikleriyle yola çıkacaktı. Buradan kurtulmak için sarı deney balonuyla uçmaktan başka çaresi yoktu. Önce karı aşıp okula varmak, ödevini teslim etmek, oradan da mezun olup başka okullara gitmek. Uzaktakilere, her an kovulmaya hazır öğretmenleri sözleşmeli değil de kadrolu olan okullara. Öğretmen açığı olmadığı için sözleşmeyle alıyoruz diyen adamların erişemeyeceği okullara. İnsanlık açının olmadığı yerlere. Tek kaçış yolu buydu. O da farkındaydı. Öyle sıkı tutuyordu ki okul ödevini, kendisi kara gömülüyor, sarı meteor uçuşuyordu. Aynı balona nefes alıp verdiği arkadaşlarından kaçmak için dizlerinden geleni yapıyordu. Daha fazla bakamadım. Midem, atlas değildi ki çocuğun dünyasını kaldırsın. Kendimi kabanın üzerine bırakıp duvara yaslanmış ölü adama baktım. Ayakkabılarına, takım elbisesine, yüzüne. O da beni seyrediyordu. Daha fazla diretmedim. Daha fazla bakmadım ve gözlerimi hayata kapadım. Yattığım yerde yaşadığıma kanıt olmasın diye nefesimi bile tuttum. Ama işe yaramadı. Yaşadıkça alışıyordum hayata. Daha fazla hayatta kalırsam ölmekten bile korkabilirdim. Kule yeterince intihar kokuyordu. Bir sonraki nöbette kendimi öldürmeye karar verdim. Sakın yapma. Siktir git. 9. Kara kaplı defterime yazacağım son cümleyi düşünüyordum. Ne de olsa üzerimden çıkacaktı. Durması gerektiği yeri hatırlamıştım. Parkamın sol üst cebi. Cesedimi didikleyenler defteri orada bulacaktı. Birkaç sayfa geriye gidip neden bahsettiğime baktım. Aklıma ne uğramışsa anlatmıştım. Ölü adamdan, Cuma'nın saçlarından, turizm jandarması olmadığım için bir bomba atarla ödüllendirildiğimden, askerliğin temeli olan erlerden bahsetmiştim. Şimdi ise son bir cümle gerekiyordu. Bir gün önce cesimlerle 10 saat boyunca cezaevinde kalmış, akşam yemeğinden sonra mevzi kazmış, sabaha kadar kum torbası taşımıştım. Yırtık eldivenli ellerimle kum torbası yumruklamıştım. Son kelimem, yoruldum, olabilirdi. Gözlerim bile kaldıracak gücüm kalmamıştı. Sadece önüme bakabiliyordum, ayaklarıma. Her ne kadar cezaevi nöbetinde bir saate yakın uyumuş olsam da, ama yorgunluğun da bir önemi yoktu. Peygamber ocağındaydım. Burada ısınmak için peygamber yakılıyordu. Benim yorgunluğum kimin umrundaydı? Hala ayakta durabiliyordum. En önemlisi de tel örgünün diğer tarafından bakıldığında hala bir askere benziyordum. Babamı düşündüm. Annemi. Ama gözlerimin önü boştu. Yüzleri gelmiyordu. Neye benzediklerini hatırlayamıyor, sadece adlarını tekrarlıyordum. Adlar hatırlamak için yeterli değildi. Vicdan diyordum yüksek sesle. Ama onun da ne olduğunu hatırlayamıyordum. Ne vicdanın, ne de azabının. Nöbetin ilk saati yatarak geçmiş, sıra ölmeye gelmişti. Ama şu son cümle, o ne olacaktı? Kim olduğumu merak etmiyor musun? Tabii ki etmiyordum. Merak edilecek bir şey kalmamıştı. Soğuğun dalgalandırdığı dudaklarımla gülümseyip ölü adamın sorusunu cevapladım. Başka bir soruluyla. Ne fark eder? Öğrenince anlarsın. Söylediğiyle ilgilenmiyordum. Elimdeki deftere bakıyordum. Sadece bir intihar mektubunun son cümlesi ne olmalı? Seni buradan çıkarabilirim. Bir yandan sayfaları karıştırıyor, bir yandan gülümsüyordum. Nöbetçi, ölmediği sürece nöbet yerini terk etmez. Bunu bilmiyor musun? Ölmeden de terk edebilirsin asker. Yeter ki beni dinle ve söylediklerimi yap. Ölmene gerek yok. Gerekirse ben sana söylerim. Ama şimdilik gerek yok. O defteri cebine koy ve beni iyi dinle. Nöbetin bitmesine 47 dakika vardı. İntihar, zamanlanan bir iş değildi. Her ne kadar tüfek çıplak elle tutulamayacak kadar soğuk olsa da, kurma kolunu çekecek, emniyeti açacak, namluyu ağzıma sokacak ve tetiğe uzanacaktım. En fazla 20 saniye. Birliğe geldiğimiz ilk haftalarda dış karakollardan birinde kendini öldüren bir askerin olay yeri fotoğraflarını görmüştüm. Gösteren, konuya ilişkin tutanağı askeri mahkemeye göndermek için bir yazı hazırlanması gereken Akif'ti. Yazıcılığının ilk günleri fotoğraflar yeterince çıplaktı. Askerin ağzı bir hayvan cesediyle dolmuş gibiydi. Başının arkasında ise siyah bir çukur vardı. Simsiyah. Görebildiğim sadece buydu. Saçları yok olmuştu. Siyah bir çukur. G3'ten çıkan mermi saniyede 80 metre hızla ilerliyordu. Ağzımın bir hayvan cesediyle dolması ve başımın arkasında bir çukur açılması sadece bir an meselesiydi. Babamdan çıkan spermlerin hızlarını bilmiyordum. Ama ölmek, doğmaktan daha kolay ve hızlıymış gibi görünüyordu. Dolayısıyla zamanım vardı. Defteri, denk düşen ilk cebe sokup, askerlikten arta kalan ne kadar dikkatim varsa ölü adama verdim. Kazonun üstünü aramayı benim yüzümden unutmadın. Doldur boşalttaki dikkatsizliğinin nedeni de ben değildim. Gittikçe kötüye giden askerlik hayatını öldüren ben değilim. Her şeyi sen yaptın. Çünkü buraya ait değilsin. Çünkü aklın askerliği almıyor. Diğer çocukların en fazla dudak bükeceği bir küfrün karşısındaki kızgınlığın boyundan büyük oluyor. Ne kadar istesen de bir askere dönüşemiyorsun. Bir asker gibi düşünemiyorsun. Bir asker gibi davranamıyorsun. Yüzlerce gün geçti, hala alışamadın. Biliyorum, eski hayatını da düşünmüyorsun. Okuldaki günlerini, aileni unutamadığın için değil bütün bunlar. İki hayatın arasında kaldığın için. Hatta hiçbir hayata ait olmadığın için. Şimdi sana bir teklifim var. Eğer kendini öldürürsen, kim olduğumu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Sonsuza kadar eksik kalacaksın. İntihar etmeyip hayatına devam edersen de askerliğin ancak yıllar sonra bitecek. Çünkü önünde seni bekleyen daha yüzlerce askeri suç var ve sen hepsini işleyeceksin. O namluyu ağzına sokmak için susmamı bekliyorsun, biliyorum. Bana biraz zaman ver. Seninle konuşmak için. Sana bildiğim her şeyi anlatmak için gereken zamanı ver. Kimse silahını senden almayacak. Kendini sonra da öldürebilirsin. Eğer beni dinlersen seni buradan çıkarırım. İntihar etme demiyorum. Şimdi ölme diyorum. Seninle konuşuyorsam, seni duyabiliyorsam, seni görebiliyorsam ben bir deliyim. Kimin suçu olduğunun bir önemi yok. Yaptığım hataları neden yaptığımın da bir önemi yok. Sadece üşüyorum, çok üşüyorum. Sürekli. Uyanık kaldığım anlarda vücudumun ısındığı tek bir an bile yok. Ayaklarım buza yatırılmış bir balık gibi. Bir türlü çözülmeyen donmuş bir et parçasıyım. Nasıl titrediğime bak. Ayaklarım yanıyor. Tabanlarım. Hepimiz donup öleceğiz. Bak, şu geçen hayvanlara bak. Bölüğü ve içinde durduğum nöbet kulübesini yoldan ayıran ter örgünün ardında takım elbiseli bir çoban hayvanlarını yürütmeye çalışıyordu. Çobanca konuşuyordu önündekilere. Hacca! Hedede! Etci! Ama hayvanlar anlamıyordu. Buharlı makineler gibi verdikleri her nefeste duman altı oluyorlardı. Kemikleri derilerinden, gözleri yuvalarından taşıyordu. Kırık boynuzlarıyla birbirlerini itiyor, sırtlarına inip kalkan değnekten kaçmaya çalışıyorlardı. Ama olmuyordu. Kayıyorlardı. Oldukları yerde adımlar atıp çarpışıyorlardı. Bana benziyorlardı. Çöp dökmeye çıkmış çıplak mahkuma. İlerleyemeyen kim varsa bu hayvanlara benziyordu. Görüyor musun nasıl düşüyorlar? Bu işi daha fazla uzatmanın bir gereği yok. Bu kadar hayat bana yeter. Sen de boş ver. Acıdan daha gerçek ne var? Gerisi palavra. Buradan çıkmak mümkün mü? Buradan çıkılabilir mi? Çıkılsa bile nereye gidilir? Bak seninle konuşuyorum, ölü bir adamla. Buradan çıkınca eski halime dönebilecek miyim? İşin boktan tarafı, eski halimin ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evimin telefon numarasını hatırlayamıyorum. İlk öptüğüm kızın adını hatırlamıyorum. Ben burada mahvoldum. Burada. Düne kadar ordu beni fark etmemişti. Ne kadar delirdiğinden haberi yoktu. Ama artık biliyor. Artık farkında. Çok geç. Neden üniversiteyi bıraktım biliyor musun? Neden askere geldim? Çünkü iyi değildim. Hiç iyi değildim. Uyuyamıyordum. Her gece aynı kabusu görüyordum. Ne görüyordum biliyor musun? Atatürk'ü öldürdüğümü görüyordum. Ona ateş ettiğimi. Elimdeki tabancayla. Önümden üstü açık arabasıyla geçerken. Kime anlatabilirdim böyle bir kabusu? Kime? Her gece aynı kabusu görmek ne demek bilir misin? Önce önemsemezsin, gülersin, sonra tedirgin olursun, sonra uyumaktan korkarsın. Daha sonra gözünü kırptığında Atatürk'ün başının önüne düştüğünü, göğsünün kana bulandığını görürsün. Doktora gidersin, avuçla ilaç yazar. Sonra bir bok olmaz. Aynı. Kaldığı yerden devam. Ne Atatürk'le bir sorunum var, ne de ona benzeyen bir babam. Bir kabus. Bir insanın hayatını kabusa çevirebilir mi? Eğitimini yarıda bırakmasına neden olabilir mi? Onu delirtebilir mi? İnan bana hepsi olur. Hepsi olur ve sonra her şey için çok geç olur. Yine ağlıyordum. Bir çocuk gibi. Deliliğimin nedenini ilk kez birine anlatıyordum. Ne yazık ki o da ölü bir adamdı. Üniversiteden sevk alıp gittiğim psikiyatra sadece uyuyamadığımı söylemiştim. Ne diyeceğimi bilememiştim. Böylesine saçma sapan bir durum nasıl anlatılabilirdi? Hangi kelimelerle? Oysa sorsa bütün sahneyi çizebilirdim. Arabanın rengini, güneşin eğikliğini, havanın kokusunu, Atatürk'ün ceketinin kumaşını. Ama ne o sormuş ne de ben anlatabilmiştim. Uyuyamıyorum demiştim. Hatırlayamadığım ancak uyandığımda beni rahatsız eden rüyalar gördüğümden bahsetmiştim. Her ne kadar başını sallasa da hiçbir şey anlamamış olmalıydı. Kim anlayabilirdi ki? Gizli bir Atatürk düşmanı mıydım? Çok gizli bir düşmanlık. O kadar gizli ki benim bile haberim yoktu. Bu kez gülüyordum. Neyse siktir et şimdi bunları. Bana şu son cümle için bir fikir ver. İlk kez ne zaman gördün bu kabusu? Artık çok geç çünkü hatırlamıyorum. Belki 18 yaşında belki sonra. Beni iyi dinle. O kabusu neden gördüğünü biliyorum. Hepsini anlatacağım. Sen deli değilsin. Sadece şanssızsın. Şanssız, küçük bir çocuk. Cebindeki defteri yak. Anlatacaklarımı yazmanı istemiyorum. Sadece sen öğreneceksin. Kimse okumayacak, kimse bilmeyecek. Bu kez gülmüyordum. Tamam, bu kadar yeter. Ya sus ya da şu son cümleyi söyle. Cebimden çektiğim defter avucumda kendiliğinden açıldı. İntihar mektubumun son sayfası. Kalemin ucunu kağıda dayadım. mürekkep yayılmaya başlayacaktı ki konuştu. Gördüğün, yazdım. O kabus, durdum. Benim hayalimdi. Yüzüne baktım, açıp kapanan ağzına. Her gece uykunda bir zamanlar benim kurduğum hayali gördün. O kabus benim hayatımdan geliyor. Üzgünüm asker, böyle olmasını istemezdim. Ama şimdi buradayım, yanında. Seni kurtarmaya geldim, korkmana gerek kalmadı. Artık onu görmüyordum. Geçmişi izliyordum, geçmişimi. Uykularımı, gecelerimi, hiçbir şeyi anlamayan ailemi. Kabustan kurtulmak için anlamı jiletle kesmeye çalıştığım sabahı. Kanla birlikte zihnimin de akıp gideceğini umduğum sabahı. 12 dikişin kavuşturduğu anlamı. Turizm jandarması olamayışımın nedenlerinden belki de bir diğeri. Anlama gömülmüş o çizgiyi izliyordum. Ölü adam dışında her şeyi görebiliyordum. Eğer diyordum, doğru söylüyorsa, eğer milyarda bir ihtimal varsa, eğer ben bu herifin kurduğu bir hayali herhangi bir nedenden ötürü yıllarca kabuslarımda gördüysem ve o beni kurtarmaya geldiyse, belki de bu nöbeti atlatıp onunla konuşmaya devam etmeliyim. Milyarda bir ihtimal. Pek yüksek değil. Önemli de değil. Eğer diyordum, ölü bir adamla konuşmak delilik değilse, benim için hala bir ihtimal var. Milyarda bir. Ben 6 milyarda 1'dim. Milyarda 1'e inanabilirdim. Bana inan. Sen bana ait olanı taşıyorsun. Bir zihinde 2 hayat. Yükün ağır. Hem de çok. Bırak, sana yardım edeyim. Sana özgürlüğü öğreteyim. Evet, inanabilirdim. Ölü adamın peşinden, deliliğimin kaynağına gidebilir ve zihnimi çözebilirdim. Kendimi öldürmekten başka yapacak bir işim yoktu. O da bekleyebilirdi. Bu kadar acı çekmiştim. En azından neyin uğruna olduğunu öğrenebilirdim. Ya da kimin adına acı çektiğimi. Bana adını söyle. Benim adım Ziya Hurşit. Bu adı biliyorum. Bir yerlerden hatırlıyorum. Sen? İzmir suikasti? Evet asker, o benim. Neden Atatürk'ü öldürmeye çalıştın? Neden yaptın? Çünkü benden başka kimsenin yapacak cesareti yoktu. İntihar, akla düşen bir damla asittir. Onunla yıkanmasını bilmeyen delik deşik olur ve erir. Bu yüzden intiharın eşiğinden dönen yoktur. Oraya varan orada yaşar. Oraya varan orada ölür. Şimdi sen de o eşiktesin. O eşiğin altında. Ölene kadar. Korkma. Sağlamdır yerin. Üstüne gökyüzü çökse yıkılmaz zihnin. Çünkü durduğun yerde umursamayacaksın insanlığı. Ama unutma. Tırnağın kırılsa mermiyle dolduracaksın ağzını. Hayattaydım. Hala. Ziya Hurşit'i dinliyordum. Görüp duyduğum ölü bir adama güvenmiş ve kendimi hayatta bırakmıştım. Ne için? İyileşmek mi? Aklımın sağlığa kavuşması için mi? Bilmiyorum. Ama söz vermiştim. Önce onu dinleyecektim. Her ne anlatacaksa. Ölmek gerekmiyor bunları bilmek için. Ölmeyi düşlemek yeter. Senin gibi, benim gibi. Bir zamanlar ben de kurdum hayalini. Tuhaftır. Asmayı düşündüm kendimi. Berlin'de. 16 yaşındaydım. Babam Danzig'deki Prusya Kraliyet Teknik Üniversitesi ile yazışmış ve okula kabul edildiğimi öğrenince beni bir trene bindirip Almanya'ya göndermişti. Berlin'deydim. Garda. Danzig'e gidecek treni bekliyordum. Sömestrin başlamasına 2 ay vardı. Üniversitedeki öğrenci evlerinden birinde kalacaktım. Bu sürede Almanca çalışacak ve babama mektuplar yazacaktım. Ama ben Berlin'deydim, Avrupa'nın kalbinde. Ve o kalbin delik olduğunu anlamam uzun sürmedi. Çünkü bir bankta oturuyor ve savaşı seyrediyordum. Çünkü 1916 yılında Berlin Garı'nın zemini yaralı askerlerin bedenleriyle kaplıydı. Çoğu yaşatım olmalıydı. Aralarında ölmüş olanlar da vardı. Kimse farkına varmasa da diğer tarafa geçmiş olanlar. Gar, iltihap kokuyordu. Yara, kabuk, kemik kokuyordu. Trenler duruyor, askerler biniyor, trenler duruyor, ölüler iniyordu. Sonra trenler durdu ve bir daha hareket etmedi. Genel grev, büyük savaş, dünya savaşlarının ilki. Öyle diyorlar şimdi. Oysa kim bilir kaçıncı. 2 milyon insan yaşıyordu Berlin'de. Yarısı açtı. Diğer yarıyı yiyecek kadar. Ayrım sonu. Sayfa 114.